Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Ustaca Sevmek. Yazarı Don Miguel Ruiz. Türü kişisel gelişim. Türkçe'ye çeviren Seda Toksoy. Yayın evi Ötesi Yayıncılık, 4. baskı, Kasım 2014 İstanbul. ISBN numarası 975-8363-10-7. Bu kitap 128 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Aralık 2015. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Yoğun bir yabancılaşma alıyor bizi. Öz benliğimizden uzaklara sürüklüyor. Kendimizi oynadığımız rollerden ibaret görüyoruz. Özümüz yerine imajımızla bir tutuyoruz kendimizi. Bu da bizi başkalarının onayına bağımlı kılıyor. Sevgiyi dışımızda aramaya başlıyor, birbiri ardına bağımlılık ilişkileri kuruyoruz. Neyiz biz? Başkalarının sevgisine umutsuzca gereksinen varlıklar mı? Nasıl ilişkiler kuruyoruz? Uyuşturucu bağımlısıyla uyuşturucu satıcı arasındaki vazgeçilemez ilişki gibi cehennem ilişkileri mi? Dünyayı nasıl algılıyoruz? Yüreğimizi en yakın bildiklerimize bile açamadığımız tehdit dolu bir yer olarak mı? Peki ya gerçek doğamız? Kim olduğumuz? Gerçek yaşam kaynağımız? Ustaca sevmek, ustalıkların en büyüğü üzerine. Özgür sevgi, yaşayan ilişkiler, insanın unuttuğu öz benliği üzerine. Kendimizle, birbirimizle, yaşamla ilişkilerimizi cehennem ilişkilerinden cennet ilişkilerine dönüştürmek üzerine. Yalnızca sevgiyle değil, kanım ve köklerimle de bağlı olduğum anne babam, çocuklarım, kardeşlerim ve ailemin geri kalanına. Koşulsuz sevgi, karşılıklı saygı ve sevgide ustalaşmaya dayalı bir aile kurma kararımız ile bağlı olduğum ruhsal aileme. Zihinleri bu kitabın içerdiği sevgi tohumları için bereketli bir toprak olan insan aileme. Yaşamımızda sevginin tohumları açsın. Teşekkür. Bu kitaba tıpkı bir ana gibi sevgi ve adanmışlıkla biçim veren Janet Mills'e şükran duygularımı sunmak istiyorum. Zaman ve sevgilerini vererek kitabı gerçekleştirmemize yardımcı olan kişilere de teşekkür ediyorum. Son olarak da bu kitaba yaşam veren, ilham ve güzellikten ötürü Yaradanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sonsuzluğun ötesi içinizdedir. Toltek. Binlerce yıl önce Meksika'nın güneyindeki Toltek, bilginin kadınları ve erkekleri olarak biliniyordu. Antropologlar, Toltekleri bir ülke ya da ırk olarak tanımlıyor, oysa Toltek, kadim spiritüel bilgileri ve uygulamaları araştırmak ve korumak için bir toplum oluşturan bilim insanları ve sanatçılardı. Bu insanlar, Teotihuacan'ın ustaları Nahuallar ve öğrencileri olarak bir araya gelmişti. Teotihuacan, Meksiko City'nin dışında insanın tanrı olduğu bir yer olarak bilinen çok eski bir piramitler şehridir. Son bin küsür yıldır Nahuallar atalarından öğrendikleri bilgeliği gizlemek ve varlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürütmek zorunda kaldı. Bir taraftan Avrupalıların topraklarını istila etmesi, diğer taraftan birkaç çırağın öğretileri kendi çıkarları uğruna sorumsuzca kullanması sonucu ustalar, bu bilgileri bilgece kullanmaya hazır olmayan kişilerden ya da bireysel kazanç uğruna bilerek yanlış kullanan insanlardan korumak gereğini duydular. Neyse ki ezoterik Toltek bilgisi değişik soylardan gelen Nahuallar tarafından korunarak nesilden nesle aktarıldı. Yüzlerce yıldır gizli tutulan bu saklı bilgilerin şimdi paylaşılma zamanı geldi. Eski Toltek kehanetleri içinde bulunduğumuz çağın bu bilgeliğe geri dönmenin gerekli olacağı çağ olduğunu söylüyor. Şimdi Eagle Knight soyundan gelen bir Nahual olan Don Miguel Ruiz bizimle Toltek öğretilerini paylaşmak için görevlendirilmiş bir öğreticidir. Toltek bilgisi dünyanın dört bir yanında değişik ezoterik geleneklerde öğretilen aynı temel gerçeğin birliğinden yola çıkar. Toltek bir din değildir ama dünyaya gelmiş tüm spiritüel ustalara saygı duyar. Toltek öğretisi ruhu kucaklar ama onu yaşam sanatı olarak tanımlamak daha doğru olur. Çünkü mutluluk ve sevgiyi bilmenin yolunu kullanır. kolay kılan bir öğretidir. Bir Toltek, sanatların en güzelini, düş sanatını durmaksızın yaratan sevgi sanatçısıdır. Ruhun sanatçısı. Yaşam bir düşten ibarettir. Eğer sanatçıysak bizler, sevgiyle yaratırız yaşamımızı ve düşümüz bir başyapıta dönüşür. Giriş. Üstad. Bir zamanlar bir üstad varmış. İnsanlar konuşmasını dinlemek için toplanırmış. Söyledikleri harikuladeymiş. Sevgi sözcükleri ona kulak veren herkesin ta yüreğine işlemiş. Kalabalığın arasında bir adam üstadın ağzından çıkan her sözcüğü dinlemiş. Gönlü yüce olduğu kadar alçak gönüllüymüş de. Üstadın sözleri bu adamı öylesine derinden etkilemiş ki onu evine davet etmek istemiş. Üstad konuşmasını bitirdiğinde kalabalığın içinden geçerek karşısına çıkan adam gözlerinin içine bakarak meşgul olduğunu, herkesin senin ilgini istediğini biliyorum demiş. Biliyorum sözlerimi dinleyecek pek zamanın yok ama yüreğim öylesine açık, sana duyduğum sevgi öyle büyük ki seni evime çağırmak, senin için en güzel yemekleri hazırlamak istiyorum. Çağrımı kabul etmeni beklemiyorum ama içimdekileri sana bildirmeden edemedim. Adamın gözlerinin ta içine bakmış üstad, yüzü gülüşlerin en güzeliyle aydınlanmış ve hazırlığını yap demiş, evine geleceğim. Bu sözcüklerin adamın yüreğinde yarattığı sevinç çok büyükmüş. Üstada hizmet etmek, sevgisini dile getirmek için zamanın geçmesini sabırsızlıkla beklemiş. Yaşamının en önemli günüymüş bu. Üstad evinde onunla birlikte olacakmış ya. Yiyeceklerin, şarapların en iyisini almış. Üstada armağan edeceği giysilerin en güzellerini seçmiş. Sonra hazırlıklarını tamamlayıp üstadı ağırlamak için evine koşmuş. Bütün evi temizlemiş, yemeklerin en lezizlerini pişirmiş, güzel mi güzel bir sofra kurmuş. Üstad çok geçmeden orada olacağı için yüreği sevinç doluymuş. Kapısı çalındı, kaygı içinde beklemekteymiş adam. Yerinden fırlayıp kapıyı açmış, açmış ama üstad yerine yaşlı bir kadın durmaktaymış karşısında. Kadın gözlerinin içine bakarak açlıktan ölüyorum demiş, bana bir parça ekmek verebilir misin? Gelen üstad olmadığı için hafifçe düş kırıklığına uğramış adam kadına bakıp buyur gir içeri demiş. Kadını üstad için hazırladığı yere oturtup onun için pişirdiği yemekleri sunmuş. Adamın cömertliği yaşlı kadına dokunmuş, teşekkür etmiş, çıkıp gitmiş. Adam sofrayı üstad için dara dar yeniden düzenlemiş ki yine kapısına vurulmuş. Bu kez de çölü geçen başka bir yabancıymış karşısındaki. Yabancı adamın yüzüne bakıp çok susadım demiş. Bana içecek bir şeyler verebilir misin? Gelen üstad olmadığı için adam bu işe yine bozulmuş biraz. Yabancıyı evine buyur edip üstad için hazırladığı yere oturtmuş. Üstada ikram etmeye niyetlendiği şarabı sunmuş. Yabancı gittiğinde ortalığı üstad için bir kez daha düzenlemiş. Kapı yeniden çalınmış. Açtığında küçük bir çocuk görmüş adam. Çocuk yüzüne bakıp üşüyorum demiş. Sarınabileceğim bir battaniye verebilir misin bana? Gelen üstad olmadığı için adam biraz bozulmuş ama çocuğun gözlerine bakmış ve sevmiş onu. Üstad için aldığı giysileri çabucak toparladığı gibi çocuğu bunlarla sarıp sarmalamış. Çocuk teşekkür edip yoluna gitmiş. Adam üstad için her şeyi bir kez daha hazır etmiş. Geç saatlere dek beklemeye koyulmuş. Üstadın gelmeyeceğini anladığında yüreğinde düş kırıklığı duymuş ama üstadı hemencecik de bağışlayıvermiş. Kendi kendine, üstadın benim yoksul haneme gelmesine beklememem gerektiğini biliyordum demiş. Gerçi geleceğini söylemişti ama başka bir yerde çok daha önemli bir şey ona alıkoymuş olmalı. Üstad gelmedi ama en azından geleceğini söyledi. Yüreğimin mutlulukla dolması için bu da yeter. Yavaş yavaş yemekleri ve şarabı kaldırmış, yatmaya gitmiş. O gece düşünde üstadın evine geldiğini görmüş. Onu gördüğü için mutlu olmuş adam. Gördüğünün düş olduğunu bilmiyormuş. Geldin üstadım, sözünü tuttun. Evet diye karşılık vermiş üstad. Ama ben buraya daha önce de geldim. Açtım, doyurdun. Susuzdum, şarap verdin bana. Üşüyordum, bedenimi giysilerle örttün. Başkaları için ne yaparsan benim için yaparsın. Adam uyanmış, mutluluk doluymuş yüreği. Çünkü üstadın kendisine ders verdiğini anlamış. Üstad onu öyle çok seviyormuş ki derslerin en büyüğünü vermek için 3 insan göndermiş. Üstad herkesin içinde yaşar. Açlık çeken birisine yiyecek. Susayana su verdiğinde, üşüyeni sarıp sarmaladığında sevgini sunduğun üstaddır. 1. Yaralı zihin. Belki hiç böyle düşünmemişsinizdir ama içimizdeki bir düzlemde hepimiz birer üstadız. Üstadız çünkü kendi yaşamlarımızı yaratma ve yönetme gücüne sahibiz. Tıpkı dünyanın dört bir yanındaki toplum ve dinlerin inanılmaz mitolojiler yaratması gibi biz de kendimizinkini yaratıyoruz. Kişisel mitolojimiz kahramanlar ve kötü insanlar, melek ve şeytanlar, krallar ve halklarıyla dolu. Kendimiz için yarattığımız pek çok kişiliği de içine alan bütün bir kalabalık yaratıyoruz. Sonra da belli durumlarda takınacağımız maskeyi kusursuz bir hale getiriyoruz. Rolümüzü sahneleyip oynamanın, olduğumuza inandığımız şeyi canlandırmanın ustaları haline geliyoruz. Başkalarıyla karşılaştığımızda hemen kafamızda ait oldukları sınıflara yerleştiriyor, yaşamlarımızda bir rol veriyoruz onlara. Kim olduklarına inandığımıza göre bir imge yaratıyoruz onlar için. Çevremizdeki her şey ve kişi için aynı şeyi yapıyoruz. Yaratma gücü sizin elinizde. Gücünüz öylesine büyük ki inandığınız her şeyi gerçekleştiriyor. Ne olduğunuza inanıyorsanız kendinizi buna göre yaratıyor, gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi olduğunuz gibisiniz. Çünkü kendinize ilişkin inancınız bu. Gerçekliğinizin bütünü, inandığınız her şey sizin kendi yarattıklarınız. Pek çok açıdan başkalarına benzeyebilirsiniz ama bütün dünyada başka hiç kimse yaşamını sizin gibi yaşamaz. Yaşamınız boyunca şimdi olduğunuz gibi olmanın uygulamasını yaptınız. Bunu da öylesine iyi yapmaktasınız ki ne olduğunuza inanmışsanız onu ustaca gerçekleştiriyorsunuz. Kişiliğinizi, inançlarınızı, her bir eyleminizi, tepkilerinizin her birini ustaca yontuyor, ortaya çıkarıyorsunuz. Yıllar ve yıllar boyunca çalışıyor ve ustalığınızı, olduğunuza inandığınız şeyi gerçekleştirecek dereceye ulaştırıyorsunuz. Hepimizin birer usta olduğunu kavradığımızda bunun nasıl bir ustalık olduğunu da görebiliriz. Çocukken bir anlaşmazlık yaşadığımızda öfkeleniriz. Her nedense öfke sorunu ortadan kaldırır, istediğimiz sonuca ulaşırız. Bir sonraki sefer yine aynı şey olur. Tepkimizi öfkeyle gösterir ve öfkenin sorunu ortadan kaldırdığını öğreniriz. Birer öfke üstadı haline gelene dek öfke uygulamasını pekiştirdikçe pekiştiririz. Kıskançlık, keder, kendini yatsımanın ustaları haline de aynı şekilde geliriz. Kendimizle bir anlaşma yapar, bu anlaşmanın gereğini kusursuz bir şekilde yerine getirene dek durmadan üzerinde çalışırız. Düşünce, hissediş, davranış biçimimiz öylesine kanıksanır ki dikkatimizi yaptığımıza yöneltmemiz gereksiz hale gelir. Davranışımız etki tepki zinciri üzerine kuruludur artık. Sevgi ustaları olmak için de durmadan uygulamamız gereken sevgidir. İlişki sanatı başlı başına bir ustalık konusudur. Ustalığa erişmenin yegane yolu ise uygulamadır. Bu nedenle ilişki ustalığı eylemden geçer. Bu ustalığın oyun alanı kavramlar ve bilgi edinmek değil eylemdir. Davranışın kendisidir. Kuşkusuz eylem için bilgiye ya da en azından insan davranışının doğası üzerine biraz daha fazla farkındalığa sahip olmamız gerekmektedir. Üzerindeki herkesin bir deri hastalığına tutulmuş olduğu bir gezegende yaşadığınızı hayal etmenizi istiyorum. 2-3 bin yıl boyunca gezegeninizdeki insanlar aynı rahatsızlığı çekmiş olsun. Bu insanların bedenleri iltihaplanmış, dokunulduğunda çok acıyan yaralarla kaplı. Onlar elbette derinin doğal yapısının bu olduğuna inanacaklardır. Tıp kitapları bile bu hastalığı bedenin doğal durumu olarak tanımlar. Bu gezegen insanları sağlıklı ciltlerle doğar ama 3-4 yaş sırasında ilk yaralar belirlemeye başlar. Yetişkinliğe adım attıklarında yaralar bedenlerini baştan aşağı kaplamıştır. Bu insanların birbirlerine nasıl davranacağını canlandırabiliyor musunuz? Birbirleriyle ilişki kurmak için yaralarını sakınmaları gerekir. Acısı çok büyük olduğu için birbirlerinin tenine dokunmakta büyük zorluk çekerler. Kaza ile birisine dokunacak olsanız canı öyle yanar ki öfkeyle dolar ve aynı şeyi yapmak için o da size dokunur. Ama sevme güdüsü hala çok güçlüdür. Bu yüzden de başkalarıyla ilişki kurmak için yüksek bedeller ödemek zorunda kalırsınız. Günün birinde gezegende bir mucize gerçekleşir. Bir sabah uyandığınızda bir bakarsınız ki cildiniz bütünüyle iyileşmiş. Yara bere kalmamış, dokunmak canınızı yakmaz olmuş. Deri algılamak için var olduğundan sağlıklı cilde dokunmanın duygusu olağanüstüymüş. Herkesin cildinin hasta olduğu bir yerde sağlıklı bir deriye sahip olarak yaşadığınızı düşünebiliyor musunuz? Başkalarına dokunamıyorsunuz. Canları yanıyor, başkaları da size dokunamıyor. Bunun canınızı acıttığını sanıyorlar. Eğer böyle bir şeyi hayal edebilirseniz, başka bir gezegenden bizi ziyaret etmek için gelen birisinin de insanlarla benzeri bir deneyim yaşayacağını anlayabilirsiniz. Ama yaralarla kaplı olan derimiz değil, bu durumda konuğun ortaya çıkaracağı şey insan zihninin korku adı verilen bir hastalığa yakalanmış olduğu olacaktır. Duygusal beden tıpkı mikrop kapmış cilt gibi yara doludur. Bu yaralar da duygusal zehirle iltihaplanmıştır. Korku hastalığının belirtileri öfke, nefret, kıskançlık ve ikiyüzlülüktür. Sonucu ise insana acı çektiren bütün duygular. Zihinsel olarak bütün insanlar aynı hastalığın pençesindedir. Hatta bir adım daha ileri gidip bu dünyanın bir akıl hastanesi olduğunu bile söyleyebiliriz. Ama bu akıl hastalığı dünyaya kök salalı binlerce yıl olmuştur. Onun için de tıp, psikiyatri ve psikoloji kitapları rahatsızlığı olağan olarak tanımlamaktadır. Onlar hastalığa bu gözle baksa da ben size bunun hiç de normal olmadığını söyleyebilirim. Korku çok büyüdüğünde mantıklı zihin çalışamaz ve zehir dolu o yaraları artık kabul edemez hale gelir. Psikoloji kitaplarında bunu bir akıl hastalığı olarak adlandırırız. Adına şizofreni, paranoya, psikoz deriz. Ama bu hastalıklar mantıklı zihnin korku içinde olmasından, yaraların acısından doğar. Korku ve acı öyle bir noktaya ulaşmıştır ki dış dünya ile bütün ilişkiyi kesmek daha iyi olacaktır. İnsanlar sürekli bir yaralanma korkusu içinde yaşıyor. Bu da nereye gidersek gidelim büyük bir dram yaratıyor. İnsanların birbirleriyle ilişki kurması duygusal olarak öylesine acı verici ki görünürde hiçbir neden yokken öfkeye, kıskançlığa, üzüntüye kapılıyoruz. Seni seviyorum demek bile korkutucu olabiliyor. Duygusal etkileşim acı ve korku dolu olsa da ilişkiye giriyor, evlenip çocuk sahibi oluyoruz. Duygusal yaralarını savunmak amacıyla ve yaralanmaktan korktukları için insanlar zihinlerinde son derece ince işlenmiş bir şey yaratıyor. Büyük bir yatsıma sistemi bu. Geliştirdiğimiz bu sistemle kusursuz birer yalancıya dönüşüyoruz. Öylesine yalan söyler oluyoruz ki bunu kendimize karşı da yapmaya, hatta kendi yalanlarımıza inanmaya başlıyoruz. Yalan söylemekte olduğumuzu fark etmiyoruz. Yalan söylediğimizi bildiğimiz kimi zamanlar da kendimizi yaralarımızın acısına karşı korumak için yalanı aklayıp bağışlıyoruz. Yatsıma sistemi gözlerimizi gerçeğe körleştiren bir sis perdesi gibi. Kendimizi görmek ya da başkalarına gerçekte ne olduğumuzu göstermek çok fazla acı vereceği için yüzümüze toplumsal bir maske geçiriyoruz. Yatsıma sistemi başkalarının bizim hakkımızda inanmalarını istediğimiz şeylere inandığını sanmamızı sağlıyor. Bu engelleri korunmak, başkalarını kendimizden uzak tutmak için koyuyoruz ama engeller özgürlüğümüzü sınırlayarak bizi de kendi içimizde tutsak ediyor. İnsanlar kendilerini saklıyor, koruyor, birisi size tepemi attırdın dediğinde bu pek de gerçeği yansıtmıyor. Gerçek, zihnindeki bir yaraya dokunduğunuz ve acı duyduğu için tepki gösteriyor olması. Çevrenizdeki herkesin duygusal zehir içeren duygusal yaraları olduğunun bilincine vardığınızda Tolteklerin cehennem düşü diye adlandırdıkları şeyde insanların gerçekleştirdiği ilişkileri rahatlıkla anlayabilirsiniz. Toltek açısından kendimiz ve dünyamıza ilişkin bütün inançlarımız bir düştür. Cehennemin herhangi bir dinsel tanımına bakacak olursanız bu düşlediğimiz şekliyle insan toplumudur. Cehennem acı çekilen, korku duyulan, savaş ve şiddetin sergilendiği, yargılama ve adaletsizliğin kol gezdiği, sonu gelmez cezalandırmaların sürüp gittiği yerdir. Yırtıcı hayvanlar yuvası balta girmemiş bir ormanda yargı, utanç, suçluluk dolu, kıskançlık, öfke, nefret, keder ve acının zehirlediği duygular içinde çırpınan insanlar birbirleriyle savaşır. Zihnimizdeki bütün bu küçük şeytanları yaşamlarımızda cehennemi düşlemeyi öğrendiğimiz için yaratıyoruz. Her birimiz kendimiz için kişisel bir düş kuruyoruz. Ama bizden önceki insanlar büyük bir dış düş yaratmış. Dış düş ya da gezegenin düşü milyonların ortak düşüdür. Büyük düş bütün toplum kurallarını, yasalarını, dinleri, farklı kültür ve varoluş biçimlerini içine alır. Zihnimizde saklı bütün bu bilgi kafamızın içinde aynı anda konuşan bin bir ses gibidir. Toltekler buna mitote adını verir. Gerçek biz saf sevgidir, biz yaşamız, gerçek bizim, düşle hiçbir ilgisi yoktur. Ancak mitote bizi gerçekte ne olduğumuzu görmekten alıkoyuyor. Düşe bu açıdan baktığınızda ne olduğunuzun da ayırdındaysanız insanların davranış ardındaki anlamsızlığı görürsünüz. Gözünüzde gülünçleşir bu saçmalık. Başkaları için büyük bir dram olan sizin için güldürüye dönüşür. İnsanların önemsiz, gerçek bile olmayan bir şey uğruna acı çektiklerini görürsünüz. Ama seçeneğiniz yoktur. Bu toplumda doğuyor, büyüyor, sürekli saçma bir oyun oynayıp daha da saçma şeylerle savaşarak başkaları gibi olmayı öğreniyoruz. Herkesin farklı bir duygusal zekaya sahip olduğu bir gezegende konuk olduğunuzu canlandırın. Birbirleriyle ilişki kurma biçimleri her zaman mutluluk, sevgi ve barış dolu. Günün birinde bu gezegende uyandığınızı, duygusal bedeninizdeki yaraların geçmiş olduğunu hayal edin. Kim olduğunuzdan artık korkmuyorsunuz. Başkalarının söyledikleri, yaptıkları ne olursa olsun canınızı yakmaz oluyor. Üzerinize alınmıyorsanız kendinizi savunmaya gerek kalmamış. Sevmekten, paylaşmaktan, yüreğinizi açmaktan korkmuyorsunuz artık. Ama tek başınasınız. Duygusal olarak yaralı, korkunun hasta ettiği insanlarla nasıl ilişki kurabilirsiniz? İnsan dünyaya geldiğinde duygusal zekası, duygusal bedeni bütünüyle sağlıklıdır. 3-4 yaş dolaylarında duygusal zekada ilk yaralar açılmaya ve duygusal zehirle iltihaplanmaya başlar. Ama 2-3 yaşlarındaki çocukların davranışını gözlemlediğinizde sürekli oyun oynadıklarını görürsünüz. Sürekli gülerler. Düş güçleri engindir. Onlar için hayal kurmak bir keşif serüvenidir. Gerektiğinde tepki gösterir, kendilerini savunurlar ama sonra olanı olduğu yerde bırakıp dikkatlerini yeniden yaşanan ana oyuna, keşif ve eğlenceye çevirirler. Anda yaşarlar. Geçmişin utancını duymaz, gelecek konusunda tasalanmazlar. Küçük çocuklar hissettiklerini ifade eder, sevmekten korkmaz. Yaşamımızdaki en mutlu anlar tıpkı çocuklar gibi yalnızca eğlenmek için oyun oynadığımız, şarkı söyleyip dans ettiğimiz, keşfedip yarattığımız anlardır. Bir çocuk gibi davranmak harikuladedir. Çünkü budur insan zihninin olağan durumu, insanın olağan eğilimi. Çocukken masumuz, sevgi ifade etmek bizim için doğal ama sonra ne oluyor bize, bütün dünyaya? Olan biz çocukken çevremizdeki yetişkinlerin çok da bulaşıcı bu zihinsel hastalığa yakalanmış olmaları. Hastalığı bize nasıl bulaştırıyorlar? Aklımızı çeliyor, bize de kendileri gibi olmayı öğretiyorlar. Hastalığı biz çocuklarımıza, anne, babamız, öğretmenlerimiz, büyük kardeşlerimiz, mikrobun içine girdiği bütün bir toplum da bize işte böyle aktarıyor. Dikkatimizi çekiyor, yineleme yoluyla bilgiyi zihinlerimize yerleştiriyorlar. İnsan zihnini böylece programlıyoruz. Sorun programda, zihnimizde biriktirdiğimiz bilgide. Dikkatlerini çekerek çocuklara bir dili, okumayı, nasıl davranacakları ve düş kuracaklarını öğretiyoruz. Ceza ve ödüllerle bir köpek ya da başka bir hayvanı nasıl evcilleştiriyorsak insanları da öyle evcilleştiriyoruz. Eğitim diye adlandırdığımız şey insanın evcilleştirilmesinden öte bir şey değil. Cezalandırılmaktan korkuyoruz. Sonraları bu korkumuza ödüllendirilmeme, anne, baba, kardeş ya da öğretmenin gözünde yeterince iyi olmama korkusu da ekleniyor. Kabul edilme gereksinimi böylece doğuyor. Bundan önce kabul edilip edilmemeyi aldırmıyoruz. İnsanların ne düşündüğü bizim için önemli değil. Önemli değil çünkü önceleri bütün istediğimiz oyun oynamak ve anda yaşamak. Ödüllendirilmeme korkusu geri çevrilme korkusuna dönüşüyor. Bizi değişmeye, maske takmaya iten, başka birisinin gözünde yeterince iyi olmama korkusu, sonra da sadece kabul edilmek. Ödülü almak için bizden istenilene göre biçimlenen bu maskeye can vermeye çalışıyoruz. Anne, baba, öğretmen, dinimiz ya da her ne ise onun nezdinde iyi sayılmak için olmadığımızı olmuş gibi davranmayı, başka birisi olmayı öğreniyoruz. Uygulamayı sürdürdükçe sürdürüyor, olmadığımızı olmada ustalaşıyoruz. Kısa bir süre sonra gerçekte kim olduğumuzu unutuyor, maskelerimizi yaşamaya koyuluyoruz. Tek bir maske de takmıyor, sayıları ilişki kurduğumuz gruplarla büyüyen benlik imgeleri imaj yaratıyoruz. Evde, okulda taktığımız maskeler var. Büyüdükçe maskelerimizin sayısı da artıyor. Bu kadınla erkek arasındaki yalın bir ilişkide de geçerli. Kadının başkalarına yansıtmaya çalıştığı dışsal bir imgesi var. Ama yalnızken kendisine ilişkin başka bir imge taşıyor. Erkeğin de dışsal ve içsel imgeleri farklı. Büyüdükçe iç ve dış imgeler arasındaki fark o kadar büyüyor ki birbirleriyle uyuşmaz hale geliyorlar. Kadın erkek ilişkisinde işin içinde böylece en azından 4 imge oluyor. Bu durumda birbirlerini nasıl tanıyabilirler? Tanıyamıyorlar. Yalnızca imgeyi anlamaya çalışıyorlar ama anlaşılması gereken birden çok imge var. Erkek kadınla karşılaştığında kendi kafasında kadına ilişkin bir imge yaratıyor. Aynı şeyi kadın da erkek için yapıyor. Sonra erkek kadını onun için yarattığı imgeye uydurmaya, kadın da aynı şeyi erkek için yapmaya çalışıyor. Böylece aralarındaki imge maske kalabalığı 6'ya ulaşmış oluyor. Bu arada yaptıklarının bu olduğunu bile bilmeden birbirlerine elbette yalan söylüyorlar. İlişkileri korku ve yalan üzerine kurulu. Gerçek üzerine değil, çünkü gerçek sis perdesinin ardında. Küçük birer çocukken olduğunu iddia ettiğimiz imgelerle aramızda bir çatışma yoktur. İmgelerimiz dış dünya ile etkileşime girip anne babamızın korumasından çıkana dek gerçek bir zorlanma ile karşılaşmaz. Erişkinliğe ilk adımların atılması işte bundan ötürü böylesine zor geçer. İmgelerimizi destekleyip korumak için hazırlıklı olsak da maskelerimizi sunduğumuz anda dış dünyanın direnciyle karşılaşırız. Dış dünya hem kapalı kapılar ardında hem de herkesin gözü önünde olduğumuzu iddia ettiğimiz gibi olmadığımızı kanıtlamaya çalışır. Çok zeki olduğunu iddia eden bir yeni yetme örneğini alalım. Okulda bir tartışmaya katılır, tartışmayı daha zeki, daha iyi hazırlanmış başka birisi kazanarak delikanlıyı herkesin karşısında küçük düşürür. Arkadaşlarına imgesini bağışlatıp doğrulamaya çalışacaktır. Herkes de iyi geçinerek yitirdiğini kazanmaya çalışacaktır ama yalan söylemekte olduğunu bilir. Görüntüsünü kurtarmak için elinden geleni yapar elbette ama kendi kendisiyle yalnız kalır kalmaz gidip aynayı kırar. Kendinden nefret etmektedir. Öylesine aptal, berbat hisseder kendini. İç imge ile dışa yansıtılan imge, maske arasında derin bir uçurum açılmıştır. Ayrım büyüdükçe toplum düşüne ayak uydurmak o kadar güçleşir, kendisini de o kadar az sever. Olduğunu ileri sürdüğü imge ile yalnızken yaşadığı iç imge arasına yalan üzerine yalan yığılır. Her ikisi de gerçeklikle bütün bağlarını yitirir. Sahtedirler ama o bunu göremez. Belki başka birisi görebilir ama o bütünüyle kördür. Yatsıma sistemi yaralarını savunmaya çalışır ama yaralar gerçektir ve canı acıtır. Çünkü canını dişine takarak savunmaya çalıştığı şey bir imgedir. Çocukken herkesin görüşünün önemli olduğunu öğrenir. Yaşamlarımızı bu görüşlere göre yönetiriz. Birisinin gerçek bile olmayan basit bir düşüncesi bizi cehennemin derinliklerine itmeye yetebilir. Çirkinsin, yanılıyorsun, aptalsın. Görüşlerin cehennemde yaşayan insanların anlamsız davranışları üzerinde büyük bir gücü vardır. İşte bu nedenle iyi, güzel olduğumuzu, doğru davrandığımızı duymaya gereksiniriz. Nasıl görünüyorum? Söylediğimi nasıl buldun? Tavrım nasıl? Evcilleştirdiğimiz ve bu görüşlerle yönlendirdiğimiz için başkalarının düşüncelerini bilmeye gereksiniriz. Başkalarının onayına ihtiyaç duymamızın nedeni budur. Başka insanların duygusal desteğini başkaları aracılığıyla dış düş tarafından kabul edilmeye gereksiniriz. İşte bunun için Blue çağında insanlar alkol, uyuşturucu, tütün tüketimine yönelir. Kafamızı doldurup taşıran bütün o görüşlerin sahibi insanlar tarafından kabul edilmek, kıyak bulunmak için. Yansıtmaya çalıştığımız sahte imgeler yüzünden ne çok insan acı çekiyor. İnsanlar çok önemli olduklarını iddia ederken bir yandan da bir hiç olduklarına inanıyor. Başkalarınca tanınıp kabul görmek amacıyla bu toplum düşünde bir rol kapabilmek için didinip duruyoruz. Dişimizle, tırnağımızla girdiğimiz her savaşımdan galip çıkmaya, güç, servet, ün sahibi olmaya, kişisel düşümüzü ifade edip çevremizdekilere zorla benimsetmeye çabalıyoruz. Neden? İnsanlar düşü gerçek sandığı, çok da ciddiye aldığı için. Birinci ayrımın sonu sayfa 26.